Dördüncü ayrım, sayfa 33. Winona arabasını Luke'un kamyonunun yanına park edip motoru durdurdu. Sadece sana kağıtları vermek ve bunca yıl sonra seni gördüğüne memnun olduğunu söylemek istiyor. Ardından seni karısı ve çocuklarıyla tanıştıracak. Derin bir nefes alıp arabadan indi. Durduğu yer ile giriş kapısının arasındaki çimler sırılsıklam ve kahverengiydi. Winona'nın bıraktığı ayak izleri çamurlu suyla anında doluverdi. Genç kadın kapıda Aurora tarafından özenle kıvrılıp sprey sıkılmış saçlarını düzeltti, ardından kapıyı çaldı. Luke yanıt vermekte hiç gecikmedi ve Winona da başının dertte olduğunu işte o an anladı. Luke lisede uzun boyluydu fakat sırık gibiydi ve biraz da hantaldı. O günler geride kalmıştı. O artık uzun boylu, geniş omuzlu ve ince belliydi. Spor salonuna giden tiplerden biri gibiydi. Saçları hala gür ve vizon kahvesiydi. Bu saçlar yeşil gözleriyle mükemmel bir uyum içindeydi. "Win," dedi Luke. Ve işte bu daima Winona'nın kalbini vuran o gülüş. "Luke," diye kekeledi. "Şu belgeleri almak için geldim." Luke onu kendine çekip kucakladı. Winona böyle bir sarılışın varlığını unutmuştu bile. "Lisedeki en iyi arkadaşımın birkaç evrak alıp gitmesine izin vereceğimi mi sanıyorsun?" Luke Winona'nın elinden tutup onu içeri götürdü. Geçen yıllar boyunca neredeyse hiç değişmemiş bir odaya girmek tıpkı bir zaman makinesine adım atmak gibiydi. Winona'nın ayaklarının altında aynı koyu turuncu halı seriliydi. Kahverengi, altın rengi ve turuncu ekose desenli aynı kanepe duvarı kucaklıyordu. Düğmeleri boncuklu, kehribar renkli, aynı cam lambalar sehpaların üzerinde duruyordu. "Eksik olan tek şey siyah ışık," dedi Luke sırıtarak. Avokado renkli buzdolabını açıp iki bira çıkardı. İçerisi ağır kokuyor, sanırım kiracılar sigara kullanıyorlardı. "Dışarıda otursak olur mu?" "İlk kez oturmayacağız ya." Winona Luke'un peşinden ev boyunca uzanan beton verandaya çıktı. Sol tarafta bir barbekü paslanmaya yüz tutmuş, trabzan kenarına sıralanmış çiçek saksılarındaki onlarca cansız sardunya boynunu bükmüş ama hiçbiri manzarayı bozamamıştı. Toprakların bu tarafı da tıpkı Water's Edge gibi kanalı, ki kanal akşamüstünün bu saatinde durgun ve gümüş rengiydi ve karşı kıyıda testere ağzını andıran karlarla kaplı Olympic sıradağlarını görüyordu. Sık ağaçlık alan iki ailenin topraklarını birbirinden bütünüyle ayırıyordu. İkili bir zamanlar Winona'nın hayatta en sevdiği yer olan iki kişilik salıncağa oturdu. "Birasını açarken en başından başlamalıyız sanırım," dedi Luke ve arkasına yaslanıp birasından bir yudum aldı. Montana'ya taşındıktan sonra Washington Eyalet Üniversitesi'nde veterinerlik bölümünü bitirdim. "Büyükbaş hayvanlar, sen nerede okudun?" "Washington Üniversitesi Hukuk." "Gidip dünyayı dolaşacağını sanıyordum. Geri döndüğünü duyunca şaşırdım." "Evde bana ihtiyaçları vardı. Ya sen, Avustralya'ya gidebildin mi?" "Hayır, bir yığın okul borcu." "Ne demek istediğini anlıyorum." Winona güldü. Ama yeniden ciddiyete bürününce ortalık sessizliğe gömüldü. "Evlendin mi?" diye sordu usulca. "Hayır, sen?" "Hayır." "Aşık oldun mu?" Winona kendini tutamayıp ona döndü. "Hayır, sen?" Luke başını salladı. "Sanırım doğru insanla hiç karşılaşmadım." Winona arkasına yaslanıp manzaraya baktı. "Annen uzaklaşmana çok üzülmüştür." "Hayır, Caroline'ın 4 çocuğu var ve bir kocası yok. Bu yüzden çoğunlukla meşgul oluyor. Zaten huzursuz olmaya başladığımı da biliyordu."
"Huzursuz?"
"Bazen gidip hayatını yaşamak istersin işte." Genç adam birasından bir yudum aldı. "Kız kardeşlerin nasıl?" "İyi, Aurora birkaç yıl önce Richard adında biriyle tanıştı. Adam doktor, 4 yaşında ikizleri var. Ricky ve Jenny. Kanımca hepsinin keyfi yerinde ama Aurora'nın nasıl olduğunu kestirmek güç. O herkes iyi olsun ister. Bu yüzden de kendi canını sıkan şeylerden pek söz etmez. Vivian de hala aynı. Fevri, inatçı. Önce adım atar, sonra düşünür." "Seninle kıyaslanırsa kimse yeterince düşünmüyor." Winona bu söz karşısında gülmekten kendini alamadı. "Ne diyebilirim ki? Her zaman odadaki en akıllı kişi ben olmuşumdur." İkili biralarını yudumlarken bakımsız araziye dalıp giderek munis bir sessizliğe gömüldüler. Ardından Luke, "Dün Vivian'ı benzinciden çıkarken gördüm. Galiba," dedi usulca. Winona genç adamın ses tonunda bir farklılık, belli belirsiz bir tını işitince tedirgin oldu. "Texas'a gidiyordu. Hafta sonu rodeolarda bol para kazanıyor, bir sürü yakışıklı kovboyla da tanışıyor." "Şaşırmadım, güzel bir kız," dedi Luke. Winona erkeklerden bu cümleyi yaşam boyunca duymuştu. Söze genellikle şöyle devam ederlerdi. Sence benimle çıkar mı? Açılmasına ahmakça izin verdiği ne kadar umut duyargası varsa hepsini kapatırken kasıldığını hissetti. Fısıltıyla kuyruğa gir diye söylendi. Zaten demiyordu ki bu adam Winona için fazla yakışıklıydı. Ümit beslemeye kalkışması tehlikeliydi. Hele Luke şimdi bir de güzel Vivian'ı görmüşken. Çocuklarında iki yakın arkadaşken yaptıkları gibi, düzeltiyorum, çocukluklarında iki yakın arkadaşken yaptıkları gibi omzuyla Winona'nın omzunu dürterek geri dönmek güzel dedi. Luke ve Winona'nın kendi kendine ettiği tüm nasihatler bir anda uçuşup kayboldu. Winona evet diye karşılık verirken Luke'a bakmaya cesaret edemedi. Seni evde görmek güzel. İkinci bölüm. Ertesi gün Winona gün boyunca kendine Luke'un aramayacağını söyleyip dursa da özlemle telefona bakmaktan kendini alamadı. Telefonun her çalışında sıçradı. Bir gün, bir zamanlar en yakın arkadaşı bildiği adamla geceleyin verandadaki salıncakta oturduğu andan şu ana dek geçen zaman buydu. Bir gün. Henüz aramamış olması doğaldı elbet ya da hiç aramayacak olması. Sonuçta bir ev kadar kocaman bir kadındı o. Luke Connelly kadar yakışıklı bir adam niçin onunla çıkmak isteyecekti ki? Luke'un önceki gece kendisine verdiği evraklara bakarak ''Odaklan Winona'' dedi kendi kendine. Bir sürü not almıştı. Hakkında onunla tartışmak istediği şeyler, Luke'un kendi çıkarlarını koruması için alması gereken tedbirler. Winona'nın bu hukuki mütalaa dışında Woody Mormon'la ortak olmanın finansal kapasitesi hakkında da bazı düşünceleri vardı. O adamın alkole düşkünlüğü iyi bilinirdi ve kendisi bu yüzden yıllardır çok sayıda müşteri kaybetmişti. Winona bütün notlarını aldıktan sonra Connelly dosyasını kapatıp Smithson'ın sual formlarını açtı. Sonraki birkaç saat süresince işine odaklandı ve nihayet saat 5'te büroyu kapatıp üst kata çıktı. Akşam haberlerini genellikle takip ederdi ama bu akşam telefonun çalmasını beklemekten ötürü huzursuzdu. Dayanamadı. Üzerine bir kot pantolon, beyaz bir boğazlı kazak ve kalça hizasına inen siyah bir yelek geçirdi. Gökyüzüne şöyle bir bakınca bu akşamın göğün erik rengi ve bulutsuz göründüğü o nadir Ocak ayı akşamlarından biri olduğunu anladı. Sıkıca sarınıp Water's Edge'e doğru yürümeye karar verdi. Soğuk hava kafasını rahatlatabilirdi ve egzersize ihtiyaç duyduğu kesindi. Bu kapıdan o kapıya mesafe bir mil bile yoktu. Winona verdiği karardan memnun vaziyette bu tek başına televizyon izlemekten çok daha iyiydi. Ana caddenin yolunu tuttu. Oyster sahili de Washington'ın batısındaki pek çok kıyı yerleşimi gibi T kemiği biçiminde kurulmuştu. Kasabanın ucunda kanalın gri kıyı şeridi boyunca uzanan 4 blok genişliğinde bir yol bulunuyordu. Burası turistik dükkanların bulunduğu yerdi. Kano kiralama ofisi, dondurmacı, balıkçı, hediyelik eşya satan dükkanlar. Winona'nın çocukluğunun büyük kısmı karayolu ile kanal arasındaki 4 bloğa 7 blok genişliğindeki alana yayılmıştı. Winona genç kızlığında zamanının çoğunu kütüphanede Nancy Drew ve Laura Ingalls Wilder okuyarak geçirmişti. Gray Park'ta futbol ve beyzbol oynamayı öğrenmişti. Ilık yaz günlerinde kız kardeşleriyle birlikte pop rock, şeker, laktoz, mısır şurubu ve aroma içeren karbonatlı bir şekerin marka adı ve Tab, Coca-Cola Company tarafından ilk kez 1963'te üretilen bir içecek almak için sık sık King's Market'e yürümüşlerdi. Winona burayı milyonlarca defa görmüş olsa da sahil yolunda durup olağanüstü manzaraya doya doya bakmadan edemedi. Dünyanın başka yerlerinde daha sakin ve daha az vahşi diyarlarda kanal demek ince, uyuşuk, suyu yavaş akan bir şerit demekti. Düz tabanlı teknelerin üzerinde ağır ağır seyrettiği bir şeydi. Buradaysa öyle değildi. Burası Puget Boğazı'ndan karanın 50 mil ilçine doğru uzanan geniş ve vahşi bir haliçti. Daha aşağıdaki 48 eyaletin tek gerçek fiyorduydu. Winona sola dönüp kasabanın dışına doğru ilerledi. Wavis restoranının önünden geçerken sokak lambaları yandı ve altın rengi hoş ışıklar gri kaldırımlar ile siyah asfaltın üzerine süzüldü. Bu soğuk mevsimde tekneler az sayıdayken ve turistlerin sayısı daha da azken cadde durgun, hatta belki biraz da mahzundu. Kanal evi pansiyonun önündeki bayrak direğine deniz kızı biçiminde bir rüzgar çorabı gelişigüzel asılmıştı. Haziran ayında bu sokaklar boş park yerlerini kapan ve sahil parkının teknik kızağı kuyruğuna giren yazlıkçılarla dolardı. Bu kasaba burayı evi bilen 1300 kişiye aitti. Çiftliğin girişinde Winona'nın büyük dedesi tarafından 1881 yılında yapılmış, kabaca yontulmuş ahşap bir tabela vardı. Tabelayı geçip uzun inişli çıkışlı çakıllı araba yoluna döndü. Yolun her iki yanındaki dört parmaklıklı çitlerin gerisinde çayırlar uzanıyordu. Kahverengi sularıyla sel oyunları yolu makas içine almıştı. Kara renkli ölü akça ağaç yaprakları çakıllı yola yapışmıştı ve her yanda içinden gri yağmur suları taşan çukurlar açılmıştı. Buranın elden geçmesi gerekiyordu. Niçin babası kızının ona yardım edebileceğini anlamıyordu. Winona babasıyla yaptığı utanç verici görüşmeyi yeniden hatırlamıştı ki Luke'un kamyonunu gördü. Durup etrafına bakındı. Orada verandadaydılar. Babası ve Luke eski dostlar gibi kafa kafaya vermiş konuşuyorlardı. Winona ıslak, çamurlu araba yolunu izleyip ahırı geçti ve onlara doğru yürüdü. Onlara yaklaşırken Luke, Winona'nın babasının söylediği bir şeye güldü. Winona babasının da gülümsediğini görünce büsbütün kala kaldı. Bu aniden okyanusun kırmızıya ya da ayın yeşile döndüğünü görmek gibiydi. Verandanın ilk basamağında yükselirken ''Hey millet!'' dedi Winona. Eski ahşap, Winona'nın ağırlığının altında ona aynı anda hem şişmanlığını hem de tadilat vaktinin geldiğini anımsatırcasına eğildi. Luke eğilip beline sarılarak onu yanına çekti ve bir dakika sonra serbest kalan Winona kendinden geçmiş vaziyette sendeledi. ''Bu Winona olmasaydı'' dedi Luke genç kadının babasına, ''asla bir veteriner olamazdım. Lisede İngilizce ödevlerimin çoğunu o yapardı.'' ''Ya pek zekidir, tabii. Bana verdiği son dahi yani fikir de aile yadigarı toprakları satmaktı.'' Winona babasının böyle bir konuyu Luke'un önünde açmış olmasına inanamıyordu. ''Yalnızca geleceğini korumaya çalışıyordum.'' Babası onu duymazdan gelerek Luke'a döndü. ''Ablert Wallace'tan ayrıldığında cebinde 14 doları varmış.'' ''Yapma baba, kimse eski hikayeleri dinlemek istemiyor.'' Elijah'ta savaşta bacağını kaybedip ölmüş bir eşe, ölmekte olan bir evlada ve üzerinde herhangi bir şey yetiştirilemeyecek kadar ıslak topraklara geri dönmüş. Fakat yine de buhran döneminde topraklarının her karışına tutunmayı başarmış. Miras aldığı her karış toprağı oğluna bırakmış. ''O zamanlar başka zamanlardı baba, bunun farkındayız. Bize sana miras kalanı kadar geniş topraklar bırakıp bırakmaman bizim için mühim değil.'' ''Böyle söyleyeceğini biliyordum. Kastettiğim o değil. Yani rahat olmanı istiyoruz. Önemli olan bu. Sen bu toprakları Vivi ile benim sevdiğimiz gibi sevmenin ne demek olduğunu anlayamazsın. Senin içinde yok.'' Babası onu sürüden ne kadar da kolay çıkarıp bir kenara atmıştı. Ardından yaşanan tuhaf sessizlikte ''Ev harika görünüyor Henry'' dedi Luke. ''Tıpkı hatırladığım gibi. Ayrıca çitleri onardığın için de teşekkür ederim. Sana olan borcumu da ödeyeceğim tabii. Nasıl olduysa annem de ben de unuttuk.'' Henry başını salladı. ''Benden tek kuruş istemem evlat. Düzeltiyorum. Senden tek kuruş istemem evlat. Komşular bunun içindir.'' Evlat? Bu söz babasının Luke'u böyle çabucak bağrına basması ince bir sızı gibiydi. Elinizi sabunlu suya sokunca derin bir bıçak kesiği olduğunu fark etmek gibiydi. Elinizi çekip de teninizin üzerindeki kan damlasını görene dek kesildiğinizi anlamazdınız. Çoğunu Vivian halletti zaten. O ve buradaki işlere yardımcı olsunlar diye tuttuğu adamlar. Bu topraklar onun ruhu. Babası bunu söylerken Winona'ya baktı. Duyduğuma göre iyi bir varil yarışçısı olmuş. Eyaletin en iyisi, dedi Henry. Pek şaşırmadım. Onu Donna'nın kısrağının sırtında ses hızıyla giderken görmediğim tek bir zamanı dahi hatırlamam. Evet, dedi Henry. Klim ve o iyi bir takım oldular. Babası Vivian'den söz edip dururken Winona sus pus oldu. Kız kardeşi ne harika bir biniciymiş. Herkes yardım istemek için nasıl da ona gelirmiş. Erkekler onunla çıkmak için sıraya girermiş. Fakat o hala doğru adamı bulamamış. Sonunda Winona'nın sabrı tükendi. Konuşmayı kelimenin tam anlamıyla böldü. Gitsem iyi olacak. Zaten sırf... Ah hayır gitme, dedi Luke onu kolundan tutarak. Bu akşam Henry ile sana kasabada akşam yemeği ısmarlamak istiyorum. ''Gelemem.'' dedi Henry. ''Iglis'ta çocuklarla buluşacağım. Yine de teşekkürler.'' Luke döndü. ''Winona, bundan herhangi bir anlam çıkarma.'' Babana da sordu. Bu nasihat Winona'nın kafasının içinde yankılanıp duruyordu. Ama Luke'a baktığında bu sözler süratle kaçıştı ve onların yerini duyguların en fenası aldı. Ümit. ''Olur. Nereye gidelim?'' diye sordu Luke. ''Vals olabilir. Birinci sokak ile sahil yolunun köşesinde.'' ''Haydi gidelim.'' Luke uzanıp Henry ile tokalaştı. ''Her şey için teşekkürler.'' tekrar Henry. ''Ayrıca teklifimi unutma. Benim Mera'ya ihtiyacın olursa söyle ben yeter.'' Henry başını sallayıp eve girdi ve ardından kapıyı sertçe kapattı. Dingil diye söylendi Winona. Luke sırıtarak ona baktı. Eskiden kazma derdin. Kelime dağarcığımı zenginleştirdim. Duymak istersen uygun birkaç kelime daha var. Winona gülümseyerek ön bahçeden geçti ve Luke'un büyük kamyonunun yolcu koltuğuna yerleşti. Motor çalıştığı anda teybin sesi yükseldi. Stairway to Heaven. Cennete uzanan merdiven. Bir Led Zeppelin şarkısı çalıyordu. Winona ona bakınca aynı şeyini anımsamış olduklarını anladı. İkisi St. Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle liselerde düzenlenen bir dans partisi. Dans partisinde gümüşü disko ışığının altında birlikte hareket ediyorlar ya da etmeye çalışıyorlardı. O popüler çocuklara nasıl dans edilirmiş iyi göstermiştik değil mi? Dedi Luke. Winona dudaklarında bir gülümseme belirdiğini hissetti. Winona, Luke'un dönüşünün telaşına kapılınca annesinin vefatından sonraki yıl nasıl da yakınlaştıklarını unutuvermişti. Kendi dünyasında yaşayan 15 yaşında şişman bir kız ve babasını yaklaşık 10 yıl önce bir tekne kazasında kaybetmiş, asık suratlı sırık gibi bir çocuk. İnsan giderek alışıyor. Luke, Winona'nın dikkatini gerçek anlamda ilk bu sözüyle çekmişti. Ondan önce genç kız için annesinin en yakın arkadaşının oğluydu yalnızca. Sonrasında 2 yıl boyunca Luke söylediği hemen hemen her şeyde haklı çıkmıştı. Ardından da onu bir kere bile öpmeden çekip gitmiş ve aramamıştı. İkisi bir süre yazışmışlardı fakat daha sonra yazışmalar da kesilmişti. Luke, Vars restoranının önüne yanaşıp aracını kaldırımın kenarına park etti. Giriş kapısının yanındaki ışıldak yaz güneşinde sevimli görünen fakat bu kış bir akşamında garip bir korku salan seramik cücelerle dolu bir bahçeyi aydınlatıyordu. Winona Victoria tarzı evden bozma restorana yöneldi. Bu gece restoranda ikisinden başka 60 yaşın altında kimse yoktu ve bayan garson onlara kanala bakan köşe masayı gösterdi. Aşağıda soluk renkli bir kıyı koruma perdesi suyu geri savurdukça kırık beyaz istiridye kabukları ve yol yol bronz rengi yosunlarla kaplı gri kum zemin gözler önüne seriliyordu. Bir grup bayağı Fok restoranın ahşap rıhtımında uzanmaktaydı. Biraz sonra ikilinin içkileri geldi. Luke bir bira, Winona'ya bir margarita. Eski dostlara, dedi genç adam. Eski dostlara. Ardından evraklara göz atma fırsatı bulabildin mi, diye sordu. Baktım. Avukatın olarak her şeyin düzgün göründüğünü söyleyebilirim. Birkaç değişiklik önerebilirim ama çok da önemli değil. Winona masanın karşısındaki Luke'a bakıp sesini alçalttı. Ancak arkadaşın olarak sana Mormon'un pek de iyi bir itibarı olmadığını söyleyebilirim. Kendisi yıllardır ciddi bir alkol sorunuyla karşı karşıya. Yani aslında bu soruna savaşmıyor, ona teslim olduğunu söylemek daha doğru olur. Birkaç yıl önce genç bir veterinerle ortaklığa girişti ve söylenenlere bakılırsa genci pek fena kazıklamış. Sahi mi? Luke, doğrusunu istersen bence kendi kliniğini açsan daha iyi olur. Etraftaki insanlar sana memnuniyetle kucak açar. Kendi evinde bir büro kurup arazideki 4 bölmeli ahırı düzenleyebilirsin. Sonra da birkaç yıl içinde belki yeni bir tesis kuracak duruma gelebilirsin. Luke arkasına yaslandı. Bu heves kırıcı. Üzgünüm, fikrimi sen sordun. Üzgün müsün? Şaka mı yapıyorsun? Senin fikirlerini hep sevdim ve sana güvenebileceğimi biliyorum. Teşekkürler. Winona sevdim kelimesinden sonrasını duymadı. Vivian oyun alanında kısa tur için sıra bekliyordu. Etrafında yalnızca 14 kadın ve genç kız vardı. Hepsi de at sırtındaydı ve bu kişiler en iyi 15'i oluşturuyorlardı. Koşu süreleri taşınabilir ses sisteminden duyuruluyordu. En yavaştan en hızlıya kadar süreyi gösteren tablolar hareket halindeydi. Vivi yaklaşık bir haftadır Teksas'taydı ve bu ömrünün en keyifli rodeolarından biriydi. Vivian eğilip kısrağının terli boynunu okşadı. ''Hey kızım'' dedi. ''Kazanmaya hazırsın ha?'' Kısrağın kalbi deler çekiç gibi çarpıyordu. Clean hazırdı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 45.